SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Bugün 22 Ocak 2026 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Melbourne'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunuyoruz. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woi Wurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün Avustralya'da Ulusal Yas Günü. Bugün Avustralya halkı olarak Bondi saldırısı kurbanlarını anıyoruz. Ulusal Yas Günü'nde Avustralyalıların kurbanların anısına minik de olsa bir hayır işlemesi arzu ediliyor. Belki sıcak bir yemek veya bir yardım. Ulusal Yas Günü'nde bu akşam Canberra yerel saatiyle 7'de 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Bayraklar gün boyunca tüm devlet ve eyalet hükümeti kurumlarının binalarında yarıya indirildi. Yine kurbanların anısına eyalet başkentlerinde özel ışık gösterisi yapılacak. Kurbanların yakınları Sydney Opera binasındaki anmaya katılacak. Birazdan haber bültenimiz var. Sonrasında nefret suçu yasalarının ardından koalisyonda yaşanan dağılmayı ele alacağımız bölümü dinleyebilirsiniz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Seda Ercan, yayınımız Nejat Başar'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Ulusalcıların gölge bakanlarının istifası sonrası ana muhalefetteki koalisyon bölündü. Donald Trump, Grönland konusunda NATO'yla anlaşma sağlandığını açıkladı. Türkiye'de en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıkarıldı. Üç ulusal parti vekilinin dün gölge bakanlıktan istifa etmesinden sonra parti lideri David Littleproud dahil olmak üzere kalan 8 ulusal parti gölge bakanı da dün gece istifalarını açıkladı. Ulusal parti koalisyon lideri Susan Lee'nin 3 ulusal parti milletvekilinin istifasını kabul etmesinin ardından dün gece acil bir toplantı düzenledi. Liberal lider Lee, sonradan gelen 8 yeni istifayı reddetti ve koalisyon nefret söylemi yasası konusunda yaşanan bölünmenin ardından şimdi başka bir bölünmeyle karşı karşıya. Lee yaptığı açıklamada çarşamba akşamı Ulusal Parti lideri David Littleproud'la görüştüğünü ve koalisyondan ayrılmaması için kendisine ısrarla ricada bulunduğunu söyledi. Yaptığı açıklamada kendisinin ve liberal liderlik grubunun istifaların gereksiz olduğuna karar verdiğini ve gölge kabinede bir değişiklik yapılmayacağını söyledi. Ulusal Parti istifalarını yeniden gözden geçirmeleri için zaman tanıdıklarını belirtti. Dün istifası kabul edilen 3 gölge bakandan Bridget McKenzie, parlamentonun kabul ettiği nefret söylemi yasalarına ilişkin endişelerini yineleyerek muhalefet liderine seslendi.
So, we've all made it very, very clear that we are coalitionists.
Hepimiz koalisyoncu olduğumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bu karar Susan Lee'ye ait ve açıkça onun dikkate alması gereken bir konu dedi. Ulusalcılar geçen yıl seçimlerden sonra iklim politikası da dahil olmak üzere diğer konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle liberallerle uzun süre devam eden koalisyon ittifakından çıkma niyetlerini açıklamış ancak sonra koalisyonu devam ettirmek üzerine anlaşmışlardı. Bu sabah konuşan ulusalcıların lideri David Littleproud, 3 ulusal parti senatörünün nefret yasasını desteklemek için oy kullanmadıkları için görevlerinden istifa etmelerinin istendiğini söyledi.
But I sent a letter advising Susan Lee that if she accepted those resignations.
Ancak Susan Lee'ye bir mektup göndererek bu istifaları kabul ederse o zamanki koşullar göz önüne alındığında bunun uygun olmayacağını ve tüm gölge bakanlarının istifa edeceği konusunda onu uyardım. İstifamızı onun kabul etmesi için sunmuyoruz. Sadece istifamızı sunuyoruz diyor. Littleproud, Lee'nin liderliğinde koalisyona dönemeyeceklerini de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir anlaşma çerçevesi oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta uygulanması planlanan gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, güç kullanımı olasılığını da reddederken Grönland'ı ele geçirme niyetinden vazgeçmedi.
Probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be frankly unstoppable.
Açıkçası durdurulamaz olacağı kesin olan aşırı güç ve kuvvet kullanmaya karar vermedikçe muhtemelen hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Ama bunu yapmayacağım. Tamam, şimdi herkes oh iyi diyor. Bu muhtemelen yaptığım en büyük açıklamaydı. Çünkü insanlar benim güç kullanacağımı düşünüyordu. Ama güç kullanmak zorunda değilim. Güç kullanmak istemiyorum. Güç kullanmayacağım. Teşekkürler diyor. Trump ayrıca Grönland'la ilgili olarak Altın Kubbe savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un iradesinde yürütüleceğini ifade etti. Gazze Sivil Savunma Ajansı, İsrail'in en son saldırısında 3 gazeteci dahil olmak üzere 11 sivilin öldüğünü açıkladı. İsrail ordusu askerlerine tehdit oluşturan Hamas'a ait bir insansız hava aracını vurduğunu açıkladı. Ancak şüphelileri nasıl tespit ettiklerine dair ayrıntılı bilgi vermedi. Son saldırılar İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'na katılma davetini kabul ettiğini onaylamasının ardından gerçekleşti. Trump'ın kurulu Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek için tasarlanmış ancak başka bölgelerdeki çatışmaları da kapsayacak şekilde genişletilebileceği düşünülüyor. Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, Barış Kurulu'nun Birleşmiş Milletler'in yerini alabileceğine dair bir endişesi olmadığını söyledi.
It's too early to tell what the Board of Peace will look like. One thing we are aware of is of course that the Security Council has
Barış Kurulu'nun nasıl bir yapıya sahip olacağını söylemek için henüz erken. Bildiğimiz tek şey elbette Güvenlik Konseyi'nin Barış Kurulu'nu sadece Gazze ile ilgili çalışmalar için onayladığı ve bizim de bu kararı uygulamaya devam edeceğimiz. Gelecekte ne olacağını beraber göreceğiz diyor. Avustralya'da Adli Tıp Kurumu, Gari'de Kanadalı bir kadının ölüm nedenini belirlemek için daha fazla test yapılması gerektiğini açıkladı. 19 yaşındaki Piper James'in cesedi pazartesi günü sahilde bulunmuştu. Queensland polisi dingoların onunla temas kurduğunu doğruladı ancak saldırıya uğradığını veya boğulduğunu teyit edemedi. Çarşamba günü açıklanan otopsi sonuçları kesin bir sonuca varmadığından adli tıp soruşturması devam ediyor. Queensland'in güney kıyısındaki adada dingo faaliyetlerinin arttığına dair haberler üzerine endişeler ortaya çıkarken turistik bölgenin kapatılması çağrıları yapılıyor. Fraser Coast Belediye Başkanı George Seymour 7. kanala yaptığı açıklamada dingoların itlaf edilmemesi gerektiğini ancak başka güvenlik önlemleri alınabileceğini söyledi. Eyalet hükümeti çocukların çitlerle çevrili olmayan alanlarda kamp yapmasını yasaklamayı ciddi olarak düşünmeli. Bu saldırılar plajda ve diğer alanlarda meydana geldi. 8 yaşın altındaki çocukların Gari plajında kamp yapmaması gerektiğini düşünüyorum diyor. Adada dingo saldırısı sonucu teyit edilen en son ölüm 2001 yılında 9 yaşındaki Clinton Gage'in ölümüydü. Aralık ayında Sydney'in Bondi bölgesinde meydana gelen katliamda hayatını kaybeden 15 kişi için ulusal yas günü uygulanıyor. Bayraklar yarıya indirildi. Halk, Canberra yerel saatiyle bu akşam saat 19.01'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmaya çağrıldı. Başbakan Anthony Albanese, hükümetin resmi olarak ulusal yas günü ilan ettiği bugün de ülke çapında anma törenleri başlarken keder ve umut dolu bir mesaj paylaştı.
It is a solemn opportunity for every Australian to stand with the Jewish community and remember.
Bu tüm Avustralyalıların Yahudi toplumuyla birlikte durup bu ölümcül saldırıda hayatını kaybeden 15 kişiyi anmak için ciddi bir fırsat diyor. Yetkililer New South Wales sahillerinde 48 saat içinde 4 kişinin köpek balığı saldırısına uğraması sonrası sörfçüleri ve yüzücüleri korumak için çaba sarf ediyor. Uzmanlar saldıran köpek balıklarının boğa köpek balığı olduğunu düşünüyor. Isırılan 2 kişi bugün hastanede kritik durumda kalırken köpek balığı avı veya plaj güvenlik protokollerinin büyük çapla revizyonu için çağrılar artıyor. Kıdemli Deniz Yaşamı Korucusu David Baxter, köpek balığı takibi ve saldırıların önlenmesi için drone teknolojisinin kullanılmasını istiyor. 3 günlük hafta sonu öncesinde 9. kanala verdiği demeçte yüzücüler ve sörfçülerin sezon, konum ve hava durumu dahil olmak üzere köpek balığı faaliyetleri hakkında kendilerini bilgilendirmeleri gerektiğini söyledi.
We know from experience and research that there's certain elements in around before a shark.
Deneyimlerimiz ve araştırmalarımızdan köpek balığı saldırısı gerçekleşmeden önce belirli unsurların mevcut olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki burada meydana gelen saldırı gibi bulutlu bir gün, çiseleyen yağmur, yakında bir nehir ağzı, taşan dere, yağmur suyu kanalı. Tüm bu unsurlar mevcuttu. Bu yüzden birkaç unsurdan daha fazlası varsa bu riski almayacağım demenizi öneririm diyor. New South Wales polisi Avustralya günüyle biten uzun hafta sonu boyunca yollarda araç kullanan sürücülere yönelik riskin arttığı konusunda uyarıda bulundu. Pazartesi resmi tatil olan bu hafta sonu cuma gününden salı gününe kadar eyalette trafik ihlallerine çift ceza puanı ve daha yüksek para cezaları uygulanacak. Aynı dönemde okul bölgelerinde hız sınırlamaları da geçerli olmaya devam edecek. Geçen yıl eyalet genelinde 356 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti. Kazaların başlıca nedenleri hız, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmak ve yorgunluk.
By making sure that you follow the speed limits, not only over the double demerits points weekend.
Sadece çift ceza puanı uygulanan hafta sonu değil, yılın ilk okul döneminde de hız sınırlarına uyduğunuzdan emin olarak en savunmasız yol kullanıcılarının güvenliğini sağlıyoruz. Ana mesaj çok basit. Seyahatinizi planlayın, vücudunuzu dinleyin ve güvenli seçimler yapın diyor. İran ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3117 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran Şehit ve Gaziler Vakfı'nın Adli Tıp Kurumu verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamasında ülkenin birçok noktasında protestolar sırasında meydana gelen şiddet olaylarında 3000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 2427'sinin silahlı terör grupları tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar olduğu iddia edilirken bunların şehit sayıldığı ifade edildi. Olaylarda öldürülenlerin çoğunun silahlı saldırılar ve terör eylemleri sonucu yoldan geçen vatandaşlar ve bazılarının da protestolar sırasında terörist unsurlar tarafından hedef alınan protestocular olduğu aktarıldı. 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar birçok kente yayılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı olaylarda 4519 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Türkiye haberlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi en düşük emekli maaşını 20 bin liraya getiren tasarıyı onayladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grubunda konu hakkında konuştu.
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifimizin genel kurul görüşmeleri başladı. Sizlerin de yakın takibiyle inşallah teklifimizin bir an evvel yasalaşacağına inanıyorum. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçen ay 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı 3.319 lira artışla 20 bin liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 66 liraydı. Dolar bazında söyleyecek olursak yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak.
Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel ise Çekmeköy'de millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde. Erdoğan'ın ilk iktidara geldiklerine en düşük emekli maaşının 66 lira olduğunu söylemesine tepki gösterdi.
Ve bugün ne oldu biliyor musunuz? Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı ve hiç utanmadan, hiç sıkılmadan şu yalanı attı. Dedi ki biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı 66 liraydı, asgari ücret 184 liraydı. Kulaklarıma inanamadım. Değerli Çekmeköylüler, Erdoğan geldiğinde 184 liraydı asgari ücret. En düşük SSK emeklisi 257 lira alıyordu. Dediğim gibi birebir uçuk. En düşük memur 376 lira alıyordu. Peki 66 lira kim alıyordu? Tarım Bağkuru diye bir şey vardı. Rençver Baykuru derler bizim orada. Parayı çıkarıp ödeyerek olunan Türkiye'de toplam o gün 10 bin kişinin nüfusun %01'inin aldığı bir dandik emekli maaşını bulmuş o gün olan diyor ki en düşük emekli maaşı oydu.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Beştepe'ye gitti dün. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Bahçeli son grup toplantısında SDG'ye yönelik sert açıklamalarda bulunmuş ve Suriye geçici lideri Şahra'nın imzaladığı genelgeye dair uygun bir içeriğe sahip olduğunu söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektup arkadaşı olarak bilinen Burak Soylu tutuklandı. Burak Soylu'nun ismi 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektup arkadaşı ile görüştü başlıklı haberlerle gündeme gelmişti. Haberlerde Erdoğan'ın cezaevindeyken mektuplaştığı Burak Soylu'yla yıllar sonra buluştuğu ve Soylu'nun kendisine gönderilen mektubu Cumhurbaşkanı'na hediye ettiği aktarılmıştı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre yakalama kararının henüz hangi nedenle verildiği bilinmiyor. Yontunç'un Survivor çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu iddia ediliyor. Yontunç ise sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Anlamak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim diyor. Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dorman, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dorman 6 Ocak'ta hastaneye kaldırılmış, sanatçının oğlu Ömer Dorman 12 Ocak'ta babasının entübe edildiğini açıklamıştı. Duayen sanatçı 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Döviz piyasasına bakacak olursak 1 Avustralya doları 29 lira 26 kuruş, 68 Amerikan senti ve 58 Euro sentten işlem görüyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında evinde Atletico Madrid'de 1-1 berabere kaldı. Basketbolda eski Avustralya NBL oyuncusu Ejel Ogilvy, ligin 4. Pride Round'u öncesinde eşcinsel olduğunu açıkladı. Eski Sydney King ve Illawarra Hawks oyuncusu, 2022'de ligin ilk açık eşcinsel oyuncusu olan Isaac Humphries ile yaptığı röportajda hikayesini anlattı. Ogilvy, kamuoyuna açıklamaya karar vermesine değişen toplumsal tutumların kendisine destek olduğunu söyledi.
Part of it was, I viewed it as just my business, but the world shifted probably in between our generations, right? Like,
bir neden bunu sadece kendi meselem olarak görmemdi. Ama dünya muhtemelen bizim nesiller arasında değişti. Eşcinsel evlilikler yasallaştığında bu konuda çok açık sözlüydüm ancak hala kamuoyuna eşcinsel olduğumu açıklamamıştım. Senin sahip olduğun kişiliğe sahip değildim. Senin gibi davranabileceğimi sanmıyorum. Uzun süre boyunca basketbolcu olmak istediğimi düşündüm. Basketbolcu olmak için böyle olmak zorundaydım. Heteroseksüel gibi görünmek zorundaydım. Kişiliğimin bu yönünü göstermemeliydim bu yüzden diyor. Hava durumuna bakacak olursak Perth güneşli 32, Adelaide güneşli 27, Melbourne sabahki yağmurlar sonrası hava 20 derece, Hobart sabahki yağmurlar sonrası 18 derece, Canberra parçalı bulutlu 26, Wollongong 22, Sydney rüzgarlı, parçalı bulutlu 26, Newcastle parçalı bulutlu 27, Brisbane parçalı bulutlu 34, Cairns parçalı bulutlu 32 ve Darwin yağmurlu, fırtına bekleniyor, 31 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Nejat Başar. Programın geri kalanını arkadaşımız Seda Ercan sunacak.
Sevgili dinleyicilerimiz, Nejat Başar'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numarayı tekrar edelim hemen. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın lütfen. SBS Türkçe'de yeniden bir aradayız. Şimdi sizden gelen mesajlara bakalım hemen. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz yazmış. Ülkemin lideri gerçek başkomutan Tayyip Erdoğan, tüm suç odaklarının üstüne giderek Türkiye'de kirli eller operasyonlarını gerçekleştirirken son İmamoğlu jet alemi operasyonuyla bizlere işte başkan, işte Kasımpaşalı Erdoğan dedirtiyor diye yazmış. Necdet Çimenli yazmışlar. Türkiye'de Nusaybin'de Türk bayrağına yapılanlar kabul edilemez. 3 veya 5 tane kendini bilmez kişilerin yalnızca 85 milyon Türk'ü değil, Orta Doğu'da yaşayan 15 milyondan fazla Kürt kardeşimizi de üzmüştür. Yüreği iman dolu Türk bayrağı taşıyan ordumuzu karşılarına almalarının doğru olmayacağını bilmeleri lazım demiş Necdet Çimenli. Queensland'den Mustafa Bey yazmış, Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını 20 bin lira yaptık dedi. Normal bir evin kirası da 20 bin lira. Nasıl geçinecek emekliler diye soruyor Queensland'den Mustafa Bey. Avustralya gündemine geri dönelim şimdi. Bondi saldırısının ardından salı günü parlamentodan geçen nefret söylemi yasası koalisyonun çatırdamasına yol açtı. Olaylar nasıl gelişti birlikte dinleyelim. Ulusal Parti lideri David Littleproud, koalisyonun yeni nefret karşıtı yasalar konusunda bölündüğünü doğruladı ve muhalefet lideri Susan Lee'nin Ulusal Parti'yi sürdürülemez bir konuma zorladığını söyledi. Onlarca yıldır siyasetin muhafazakar tarafını şekillendiren ittifak bu hafta Ulusal Parti'den 3 gölge bakanın nefret gruplarını hedef alan ve diğer nefret yasalarını sertleştiren bir yasaya karşı oy kullanmasının ardından sürpriz bir şekilde çözüldü. Ulusal Parti lideri David Littleproud bu sabah gazetecilere bu aceleye getirilmiş bir süreçti diye konuştu. Ulusal güvenlik konularından bahsediyoruz. Karmaşık yasalarla ilgili karmaşık mevzuatları oylamaya zorlamadan önce incelenmesi ve anlaşılması gerekir diye devam etti. Littleproud, Ulusal Parti'nin tasarıyı geçirmek için her türlü çabayı gösterdiğini söylerken ama zamanımız azaldı ve o rahatlığı bulamadık diye konuştu. Littleproud'un bu açıklamaları Ulusal Parti'nin gölge kabineden iki dalga halinde istifa etmesinin ardından gerçekleşti. David Littleproud bu süreçte Başbakan Albanese'nin de suçu olduğunu söylüyor. Bu süreç tamamen Susan Lee'nin suçu değildi. Anthony Albanese onu bu sürece dahil etti diye iddia ediyor. Gazeteciler bunun partisinin koalisyondan ayrıldığı anlamına gelip gelmediğini sorduğunda ise Littleproud bu tespiti onayladı.
We cannot be part. Our party room has made it very clear we cannot be part of a shadow ministry under Susan Lee.
Evet, başka bir pozisyonumuz yok. Parti meclisimiz Susan Lee yönetiminde gölge bir yönetimin parçası olmayacağımızı açıkça belirtti diye konuştu. Koalisyonun geleceği şimdi belirsiz. Muhalefet lideri Susan Lee, Ulusal Parti lideri David Littleproud'a bu hafta parlamentoda kabul edilen yeni nefret söylemi yasaları nedeniyle istifa etmemesi çağrısında bulunuyor. Koalisyon lideri dün 3 ulusal milletvekilinin istifasını kabul etti ancak David Littleproud dahil diğer 8 kişinin istifalarını kabul etmeyi reddetti. Olaylar salı günü 3 ulusal parti milletvekilinin yani Rose Cadell, Bridget McKenzie ve Susan MacDonald'ın Bondi terör saldırısının ardından salı akşamı kabul edilen nefret söylemi yasasına karşı koalisyon kararının aksine oy kullanmaları üzerine başladı. Karşı oy kullanma kararı o gün ulusal parti tarafından alınmıştı. Ancak haftanın başında liberaller ve ulusal partiden oluşan gölge kabinenin belirlediği kararlara aykırıydı. Üç ulusal milletvekili kabine dayanışmasını ihlal etmişti. Aslında gölge bakanların hepsinin aynı şekilde oy kullanması gerekiyordu. Üç milletvekili istifa edince Susan Lee bu istifaları kabul etti. Ulusal Parti, Susan Lee'nin gölge kabineden istifaları kabul etmesinin ardından çarşamba akşamı acil bir toplantı düzenledi. Parti lideri David Littleproud, çarşamba sabahı Susan Lee'ye 3 senatörün istifa mektuplarının kabul edilmesi halinde tüm partinin ayrılacağına dair bir uyarıda bulunduğunu söyledi.
But I sent a letter advising Susan Lee that if she accepted those resignations,
Susan Lee'ye istifaları kabul ederse uygun olmayacağı için mevcut koşullar göz önüne alındığında tüm bakanlığın istifa edeceğini bildiren bir mektup gönderdim. İstifa teklifimiz onun kabul etmesi için değil, biz istifamızı sunuyoruz diye konuştu Littleproud. Susan Lee ise çarşamba öğleden sonra 3 milletvekilinin istifasını kabul etti ve yaptığı açıklamada kabine dayanışmasının isteğe bağlı olmadığını ve ulusal partinin davranışları üzerine harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Gelen istifalar 2025 federal seçimlerinden sonra yaşanan kısa süreli kopuşun ardından koalisyonu bir arada tutmaya çalışan Susan Lee üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Ulusal Parti artık parlamentoda kendi başına oturacak. Çarşamba gecesi yaptığı başka bir açıklamada Susan Lee, David Littleproud'a koalisyondan ayrılmaması için çağrıda bulunduğunu ve diğer ulusal parti üyelerinin gölge bakanlıklarından istifa etmesinin gereksiz olduğunu söyledi. Üç cesur senatörün yaptıklarını göz ardı edemem diyen Littleproud ise artık tek başımıza devam edeceğiz diye konuştu.
We will sit by ourselves. We will sit and we will undertake what we have done, and I think we've got a pretty good record. There's 5 policies on the books for the coalition at the moment. All of those come from the National Party.
Parti merkezimiz net bir şekilde belirtti. Susan Lee'nin gölge bakanlığının parçası olamayız. Kendi başımıza oturacağız. Oturup politikalarımızı gerçekleştireceğiz ve bence oldukça da iyi bir rekorumuz var bu konuda. Şu anda koalisyon içinde 5 politika var ki hepsi ulusal parti tarafından önerildi. Elbette politika oluşturmaya devam edeceğiz ve bizi oraya getiren insanları temsil etmeye devam edeceğiz diyen David Littleproud, vicdanımızla destekleyemeyeceğimiz bir şekilde oy kullanmaya zorlanmayacağız ve bence Avustralya halkı seçilmiş yetkililerimizden bunu istiyor diye konuştu. İstifa eden 3 milletvekilinden biri olan Bridget McKenzie bu sabah parlamento tarafından kabul edilen nefret söylemi yasaları ile ilgili endişelerini yineledi ve muhalefet lideri Susan Lee'ye şöyle seslendi.
So We've all made it very, very clear that we are coalitionists.
Yani hepimiz koalisyonun taraftarı olduğumuzu çok çok net bir şekilde belirttik. Ama şimdi bu Susan Lee'nin kararı ve bunun üzerine düşünmesi gerekecek diye konuştu Bridget McKenzie. Muhalefetteki bu bölünmeye hükümet tarafından yorum ise Hazine Bakanı Jim Chalmers'tan geldi. Koalisyonda devam eden kargaşanın muhalefetin çökmekte olduğunu gösterdiğini ve Ulusal Parti'den yapılan toplu istifalar sonrası Susan Lee'nin uzatmalara oynadığını söyledi. Jim Chalmers, koalisyonun iç politikayı kamu güvenliğinin önüne koyduğunu söylüyor.
Well, the coalition's a smoking ruin. You know, it's a three-ring circus. It's not an alternative government. They can't stand each other. They can't work together. They're divided.
Koalisyon bitmiş durumda. Biliyorsunuz, üç halkalı bir sirk. Alternatif bir hükümet değil. Birbirlerine katlanamıyorlar, birlikte çalışamıyorlar. Bölünmüşler, işlevsiz ve bölücüler. Ve bence bu hafta iç politikayı kamu güvenliğinin önüne koydular ki bunun sonuçlarını görüyoruz. Bugün iç siyaset günü değil, bugün hüzünlü bir gün. Bu Avustralyalılar için yaz, kararlılık ve dayanışma içinde birleşme günü diye konuştu Hazine Bakanı. Ulusal Parti lideri David Littleproud artık tek başımızdayız diyor. Susan Lee ise koalisyonun bölündüğünü henüz kabul etmiş değil. Eğer koalisyon bölünürse bu Mayıs 2025 federal seçimlerinden bu yana ikinci dağılışı olacak. Daha önce Ulusal Parti koalisyona nükleer enerji taahhüdü de dahil olmak üzere bir dizi politika talebinde bulunarak ayrılığa gitmişti. İki parti daha sonra yeniden koalisyonu sürdürmeye karar vermişlerdi. Ancak içeriden gelen bilgiler ikinci bir ayrılığın çok daha uzun sürebileceğini vurguluyor. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen. Saatlerimiz 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Melbourne Türk Toplumu üyelerinden Dahan Acay bir AI yani yapay zeka doktoru. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde insanlık yeni bir dönemecin eşiğinde. Artık makineler sadece basit komutları yerine getiren araçlar olmaktan çıkıp öğreniyor, düşünüyor, yaratıcılık gerektiren işlerde bile insanlarla yarışır hale geliyor. Hatta çoğu zaman onları geçiyor. Bu durum hem heyecan verici, akıl almaz gibi görünüyor olsa da akıllarda derin sorular uyandırıyor. Yapay zeka insanlığın yeni rönesansını mı başlatıyor yoksa bizi bir distopyaya mı götürüyor? Kafamızda deli sorular. İşte bu soruları bugün işin doktoruna soracağız. Melbourne'da yaşayan Dahan Acay bir yapay zeka doktoru.
Dahan Bey, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Şimdi size Doktor Dahan Acay demeliyim çünkü doktora yaptınız siz ve uzmanlık alanınızda yapay zeka. Siz AI konusunda yani yapay zeka konusunda uzmansınız ama bugün bize en basit haliyle yapay zeka nedir anlatmanızı rica edeceğiz. Ama önce başlamadan önce bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen?
Tabii. Teşekkürler beni çağırdığınız için. Ben yapay zekaya ilk Türkiye'de başladım 90'larda undergrad zamanında. Daha sonra Amerika'da master, Avustralya'da da PhD yaptım. 2005 yılında Avustralya'ya gelip Melbourne Üniversitesi'nde yapay zeka üzerine PhD yaptım. O dönemlerdeki yapay zeka şu anda bildiğiniz yapay zeka kadar ünlü değildi. Daha çok algoritma, logic üzerine kuruluydu. Ama basic konseptler hala aynı.
Peki bize öncelikle yapay zeka veya AI nedir bilgisayardan, internetten, bu 2005 yılında yaptığınız çalışmalardan farkı şu anda nedir? Onu anlatır mısınız?
Şimdi aslında yapay zeka ya da AI, makine öğrenimi diye matematik bilim dalının altından çıkar. Maksat, verilen data giriş ve çıkış bağlantılarını otomatik olarak bir algoritma tarafından öğrenmek. Basit anlamda nasıl söyleyeyim? Mesela el yazısını bilgisayar karakter yazısına çevirmek istediğinizi varsayalım. Giriş burada bir herhangi bir kişinin el yazısı. Çıkış ise bizim bilgisayarda gördüğümüz karakterler olması gerekiyor. Aradaki algoritma bugüne kadar her zaman AI ya da yapay zeka olarak adlandırıldı. Çünkü değişik el yazılarından yazılar ne kadar değişirse değişsin her zaman aynı çıkışı vermesi için eğitilmesi gerekiyordu. Aslında uzun lafın kısası, yapay zeka belli bir data giriş ve çıkışını öğrenen bir algoritma.
Peki şimdi yapay zeka aslında bir süredir zaten hayatımızda, biz farkında olmadan, değil mi? Biraz örnek verir misiniz başka? Aslında neleri yapay zeka olduğunu bilmeden kullanıyoruz biz?
Bizim gördüğümüz yapay zekalar dediğiniz gibi yüz sürücüsüz araba kullanma. Hatta daha yakın bize örneği bu adaptive cruise dediğimiz arabanın hızını yavaşlatan, hızlandıran, trafik kurallarına uyan sistemler. Onun dışında yapay zeka, eğer tablet kullanıyorsanız az önce verdiğim örnek gibi elle aldığınız notları değişik dokümanlara çevirmesi yapay zeka olarak kullanılabilir. Fotoğraf çektiğinizde mesela, varsa yeni telefonlarınızda, o fotoğrafın temizlenmesi, kişilerin silinmesi gibi application'lar hep yapay zeka üzerine kurulu.
Bu kullandığımız navigasyon sistemleri de yapay zeka mı?
Tabii ki. Çünkü mesela bir yerden bir yere gitmek istediğiniz zaman en kısa yolu ya da toll kullanmadan nasıl gidebilirsiniz? Hangi trafik varsa onu nasıl trafikten uzak gidebilirsiniz? Bunların hesaplanması da yapay zeka. Evet.
Bunlar zaten bir süredir vardı hayatımızda. Şimdi giderek her bir şirketin çıkardığı birbirinden üstün özelliklere sahip yapay zeka örnekleri var. Onların isimlerini de biraz sayar mısınız? Böyle aşina olalım isimlerine.
Yani en ünlüsü 2022'de çıkan ChatGPT. Onun arkasından Google'ın çıkardığı Gemini ve yakın dönemde çıkan Grok en ünlü AI sistemlerinden bir tanesi.
Peki
yalnız burada bir ayrım yapmak istiyorum. Daha önce konuştuğumuz AI sistemlerinden bunlar daha değişik bir sistem. Bunlara LLM deniyor ve bunlar insanın konuşmasını anlayabiliyorlar. Yani yazdığınız İngilizce ya da Türkçe paragrafı ya da soruyu anlayabiliyor olmaları bunların çok meşhur olmasına sebep oldu. Bu hani herkesin ChatGPT dediği, chat'e yazıp işte değişik sorular sorup değişik cevaplar aldığı AI, eskiden yapılan AI'ların aslında daha gelişmişi, daha büyük makinası desek doğru olur. Çünkü oradan niye daha çok enerji harcıyor, niye daha pahalı gibi konulara bağlantı yapabiliriz.
Peki Dağhan Bey, şu anda siz şirketinizde yapay zeka hizmeti veriyorsunuz. Şimdi yapay zeka hizmeti ne demek? Yapay zeka eğitimi mi veriyorsunuz acaba?
Şimdi şirketim içerisinde birkaç değişik servis var. Bir tanesi eğitim. Doktora bitirdikten sonra piyasaya dönüp bilgisayar programlamasında uzmanlaştım aynı zamanda. Verdiğim eğitim değişik seviyelerde. Ama genelde ben şirket bazlı eğitimler veriyorum. Bu teknolojileri nasıl kullanıp kendilerine özel sistemler yaratabilirler diye. Onun dışında küçük ve orta bazlı şirketlere kendim bazı otomasyonları programlayarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Nedir mesela? Otomatik invoice processing olabilir veya telefondaki otomatik olarak insanların isimlerini ve bireysel bilgilerini almak olabilir. Yani küçük şirketlerin otomize edebilecekleri içsel ya da dışsal prosesleri ben kendim kod olarak yazıp yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda büyük şirketlere de hizmet veriyorum. Büyük şirketlere verdiğim hizmet genelde sistem architecture, aynı zamanda da teknik takımlarına workshop desteği vermek yönünde büyük şirketlerde çalışıyorum.
Peki şimdi bir yandan da büyük bir baskı altında herkes, sanki AI kullanımını öğrenmezsek dünyadan geri kalacakmışız gibi bir hava estiriliyor. Gerçekten öyle mi?
Sera Hanım, bu şu anki görülen ekonomik durum ve trendlere bakarsak çok fazla şirket AI'ye yönelmiş durumda ve ekonominin AI tarafından daha ilerletilebileceği, daha da genişletilebileceği inancı yaygın. İki grup var, yanlış ya da doğru herhangi bir şekilde bu size kalmış bir karar. Bir grup diyor ki dediğiniz gibi AI herkesin işini elinden alacak. Bir diğer grup diyor ki AI'ın gelişimi limitli, o yüzden çok fazla ilerlemeyecek, o noktaya hiçbir zaman gelmeyeceğiz. Ama her durumda şu öğüdü vermeliyim. AI de yeni bir teknoloji. Nasıl eğer bilgisayarı, interneti eskiden kullanamayanlar geri kaldıysa, şu dönemde AI kullanamayanlar da geri kalacaktır. Ha, işlerini kaybedecekler mi? Zannetmiyorum. Ama kesinlikle öğrenilmesi gereken bir şey olduğunu tavsiye ederim.
Peki sıradan bir insan kendisi için yapay zekayı, AI'yı hangi alanlarda kullanabilir?
Şimdi şöyle, öncelikle AI kullanımı diye bir şey yok. Yani öğrenmek diye bir şey yok. Ben öyle görmüyorum Seda Hanım. Bu bir düşünce tarzı. Yani bir şey, herhangi bir şey yapmaya karar verdiğiniz zaman bunu AI'ya nasıl yaparım diye düşünmeye başlamak lazım. Örnek verelim. Evde çocuğunuz geldi okuldan, ödevini yapıyor. Bir matematik sorusu var. Yardımcı olmak istiyorsunuz. Kitapları karıştırabilirsiniz ya da hafızanızdan hatırlamaya çalışabilirsiniz. Ama AI'ya da sorabilirsiniz mesela. Mesela bir yere tatile gideceğim zaman ne kadar param olduğunu, nerelere gitmek istediğimi, ne kadar zamanım olduğunu, ne tür tatilleri sevdiğimi yazıp bana öneri vermesini istiyorum. Mesela AI'dan. Aynı şekilde hafta sonu bir yere çıkacaksınız mesela. Diyebilirsiniz ki bana 40 dakika mesafede gidebileceğim yerleri söyler misin? Bunu yaptıkça daha çok şey aklınıza gelecektir. Daha gündelik şeyleriniz aklınıza gelecektir. Ben alışverişi sık tutmaktan daha çok buzdolabımda bunlar var. Bugün ne yemek yapabilirim diye soruyorum mesela.
Ne güzel.
İstiyorsanız ki bu, bakın mesela bu daha bir ileri bir kullanım seviyesi. Buzdolabın kapağınızı açıp telefonunuzla fotoğrafını çektikten sonra resmi AI'ye yükleyip buzdolabındakilere bakarak bana bir yemek tarifi verir misin de diyebilirsiniz. Tek tek yazmanıza bile gerek yok. Sadece fotoğrafını çekip ya da burada eksiklerim nelerdir diye sorabilirsiniz.
Evet, böylece gündelik hayatımıza adapte edebiliyoruz.
Tabii ki.
Peki Dahan Bey, yapay zeka neleri yapamaz?
Yapay zekanın şurada yapamadığı şeyler daha çok fiziksel şeyler. Yani bilgisayara bağlı olduğu için daha çok resim, döküman, soru, cevap tarzı şeyleri yapabiliyor. Ama git bana çarşıdan alışveriş yap derseniz yapamıyor. Hani fiziksel bir becerisi yok. Evet, ama tabii robotlar geliştiriliyor onun için. Bundan 5 yıl sonra ne olur onu bilemiyorum.
Peki Dahan Bey, bu konu Derya Deniz, belki izleyicilerimizden de gelecek sorularla yeni yeni programlar yapabiliriz sizinle birlikte. Bugün katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bir reklam aramız daha var. Bizden ayrılmayın lütfen. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Sırada dünya gündemi var. Amerikan Başkanı Donald Trump, Grönland'i Amerikan topraklarına katmak isteyip de başarılı olamayınca Dünya Ekonomik Forumu'nda Avrupalı müttefiklerine tehditler yağdırdı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ülkesinin Avrupalı müttefiklerini Grönland'ı Amerika'nın kontrolüne geçirmeyi sürekli olarak reddetmeleri nedeniyle eleştirdi. Ayrıca 70 dakikalık konuşmasında Donald Trump, Avrupa'nın yanlış yolda gittiğini söyledi. Arktik adası üzerinde devam eden gerginlikler nedeniyle Trump'ın açıklamaları büyük bir merakla bekleniyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'nin Davos kentine uçarken kar üzerine havadan görülecek bir şekilde "Trump Go Home, Trump Eve Dön" yazısı yazılmıştı. Ancak kendi mesajını iletene kadar Donald Trump'ın hiçbir yere gitme niyeti yoktu. 70 dakikalık konuşmasına doğrudan ülkesinin müttefiklerini hedef aldı.
And I love Europe, and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction.
Avrupa'yı seviyorum ve Avrupa'nın iyiye gitmesini istiyorum ancak doğru yönde ilerlemiyor diyor. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Danimarka ve 7 başka müttefik ülkeye Grönland'ın devri konusunda müzakere yapmazlarsa gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunuyordu. Konuşmasında Amerika'nın hali hazırda bölgede büyük bir askeri üssü olmasına rağmen müttefiklerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin devralmasını reddetmelerinin mantıksız olduğunu düşündüğünü belirtti.
It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice.
Bu devasa kara parçasını, bu devasa buz parçasını koruyabilecek tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Onu geliştirip, iyileştirip bizim ve Avrupa için iyi ve güvenli bir hale getirebiliriz. İşte bu yüzden Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından satın alınmasını bir kez daha görüşmek üzere acil müzakereler yapılmasını istiyorum diyor. Trump ne pahasına olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçireceğini uzun süredir söylüyor. Davos'ta da Trump aynı tonda konuştu.
They have a choice. You can say yes and we will be very appreciative.
Onların bir seçeneği var. Evet diyebilirler ve biz buna çok minnettar oluruz. Ya da hayır diyebilirler. Bunu da unutmayız diyor. Ancak başkan amacına ulaşmak için güç kullanmayı reddettiğini söyledi.
Probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be frankly unstoppable.
Açıkçası durdurulamaz olacağı kesin olan aşırı güç veya kuvvet kullanmaya karar vermedikçe muhtemelen hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Ama bunu yapmayacağım. Tamam, şimdi herkes o iyi diyor. Bu muhtemelen yaptığım en büyük açıklamaydı çünkü insanlar benim güç kullanacağımı düşünüyordu. Ama güç kullanmak zorunda değilim. Güç kullanmak istemiyorum. Güç kullanmayacağım diyor. Trump konuşmasında Avrupa'ya nasihat veriyor gibiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı müttefiklerini göç ve jeopolitikadan çevre ve rüzgar enerjisine kadar çeşitli alanlarda küstahlık, sadakatsizlik ve politika hataları yaptıkları için azarladı.
There are windmills all over Europe. There are windmills all over the place.
Avrupa'nın her yerinde rüzgar türbinleri var. Her yerde rüzgar türbinleri var ve bunlar başarısız. Fark ettiğim bir şey, bir ülkede ne kadar çok rüzgar türbini varsa, o ülke o kadar çok para kaybediyor ve o ülke o kadar kötü durumda diyor. Konuşması sırasında Başkan Trump birkaç kez çok istediğini söylediği Grönland'la İzlanda'yı da karıştırdı.
I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you.
Zamanı gelince NATO'nun bizim arkamızda olup olmayacağını bilmiyorum. İzlanda da bizim için orada değiller. Bunu size söyleyebilirim. Dün borsa İzlanda yüzünden ilk düşüşünü yaşadı. Yani İzlanda bize şimdiden çok para kaybettirdi diyor. Trump'ın Grönland ve daha geniş bir anlamda Avrupa kıtası hakkındaki şikayetlerine tepkiler gecikmedi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković, askeri müdahalenin söz konusu olmadığını duyduğuna sevindiğini belirtti. Açık olan şey teklifi kabul edilmezse mutlu olmayacağı ancak güç kullanmayacağıydı. Bu da bir bakıma son birkaç gündür hissedilen gerginliği yatıştırdı diyor. Ancak Donald Trump'ın Grönland konusunda Avrupa'ya yönelik artan sert tavırları transatlantik ilişkileri gerginleştirmeye ve Avrupalıları endişelendirmeye devam ediyor. Donald Trump daha önce Danimarka'ya ve Grönland'a dayanışma amacıyla asker gönderen diğer yakın Avrupa müttefiklerine İngiltere, Fransa ve Almanya'da dahil olmak üzere gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu. Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, bunun önemli bir ticaret anlaşmasının ihlali olacağını söyledi.
It's totally clear that there was a breaking of the Scotland deal by President Trump.
Başkan Trump'ın 1 Şubat'tan itibaren Avrupa mallarına %10 ve Grönland Haziran ayına kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmayacaksa %25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklayarak İskoçya anlaşmasını ihlal ettiği tamamen açıktır diyor. İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch gibi bazı Avrupalı müttefikler de Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şeyi yapmaları için onları zorlamaya çalıştığına inanıyor.
Let's just say in many ways I'm not surprised at all. This follows the line of both.
Birçok açıdan hiç şaşırmadım diyelim. Hem irrasyonel hem de rasyonel argümanların bir karışımını kullandığı taktiğini devam ettiriyor diyor. Donald Trump'ın Davos'ta yaptığı tehditler yüzünden Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından kurulan NATO'nun dağılmanın eşiğine geldiği belirtiliyor. Bu endişeler arasında İngiliz Savunma Bakanı John Healey, Avrupa'nın ileride önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.
Recognizing the growing threats from Russia, recognizing the growing interest from China.
Rusya'dan gelen artan tehditler, Çin'in artan ilgisini ve iklim değişikliği yüzünden Kuzey Kutbu'nun giderek açılacağını ve rekabet alanı haline geleceğini kabul ederek NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle gelecekte caydırıcılığının artacağını söyleyebiliriz diyor. Sonuçta görüşmeler sonrasında Başkan Trump Grönland'la ilgili planlanan gümrük vergisini iptal etti. Bunun nedeninin NATO ile gelecekteki bir Arktik anlaşması için bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılması olduğunu söylüyor. Ancak bunun nasıl bir anlaşma olacağı detayları henüz belli değil.
Well, the deal is going to be put out pretty soon. We'll see. It's right now.
Anlaşma çok yakında açıklanacak, göreceğiz. Şu anda biraz pratikte ama oldukça ilerlemiş durumda. İhtiyacımız olan her şeyi bize sağlıyor diyor. Buna rağmen bazı Avrupalı müttefiklerin endişeleri devam ediyor. Avrupa Parlamentosu üyesi Bernd Lange, Trump'ın konuşmasının Grönland'a yönelik hedeflerinin değişmediğini açıkça ortaya koyduğunu söylüyor.
Some of you listened also to the speech of President Trump in Davos.
Bazılarınız Davos'ta Başkan Trump'ın konuşmasını dinlediniz ve sanırım o tutumunu değiştirmedi. Grönland'ı mümkün olduğunca çabuk bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası yapmak istiyor ve fiyatı tartışabileceğimiz bir pazarlığı başlatmak istiyor diyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Grönland'da ne olursa olsun daha fazla çatışmanın yaşanacağını öngörenler arasında.
I'm not as smart as all the other politicians in the world to assess it immediately.
Onun konuşmasını dinledikten sonra bunu hemen değerlendirebilecek kadar dünyadaki diğer politikacılar kadar zeki değilim ama açıkçası önümüzdeki dönemde Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında daha büyük gerilimler yaşayacağız ve buna hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum diyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, SBS Türkçe'de bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız yarın 23 Ocak Cuma günü her zamanki gibi saat 2'de olacak. Hoşça kalın.
Paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.